İstanbul'un sırlarından hepinize selam ve sevgiler değerli dostlarımız. Erkam Radyomuz bugün sizleri Haliç'e götürecek. Haliç'te ilginç bir mekanı gezeceğiz. Daha doğrusu her camide, her önemli tarihi eserde gördüğünüz Çinli sanat üzerine konuşacağız. Bugün bir misafirimiz var. Bizlere radyomuza konuk oldu. Bakalım kimi misafir etmişiz? Kendi dilinden, kendi sesinden kendisini tanıyacağız efendim. Sonra Çinli sanat üzerine birkaç sorumuz var. Sizlerle konuşacağız inşallah. Evet efendim. Buyurun efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sizi tanıyabilir miyiz? Kısaca buyurun.
Ben Güvenç Güven. Tanıyanlar tanıyor da tanımayanlar için bahsedelim.
Radyodamızı genç kardeşlerimiz özellikle.
Evet.
Güvenç Bey, Çinli sanatı deyince artık aklımıza...
Ben tabii Çinli'den önce nakkaşım ayrıca. Özellikle uzman restoratör olarak uzun yıllar önemli eserlerde özellikle... Edirne Selimiye Camisi, Sultanahmet Camisi, Rüstempaşa Camisi gibi önemli camilerde kalem işlerini bizler yaptık eşimle birlikte ve ekibimizle birlikte. Daha doğrusu başlangıç döneminde vakıflarda restorasyon şirketindeydik. Yaklaşık 50-60 civarında yeni yapılan camilerde sanat değeri yüksek kalem işleri yaptık. Bazıları da cami boyadı. Biz sanat yaptık.
Çok güzel.
Fakat daha sonra kulvar değiştirelim dedik. Çok ciddi sıkıntılardan dolayı. Çin'i yapmayı arzu ettik. Sonra tabii Faik Kırımlı ismini duyuyoruz. Ve Sultanahmet'te, Selimiye'de yıllardır o İznik Çinlilerinden mükemmel örnekleri görüyoruz ama hiç o Çinliler yapacağımız falan aklımızda yok. Hayal de edemiyoruz. Daha sonra Çin'i yani atölye sistemine geçelim dedik. Sağ olsunlar Kütahya'ya dolaşmaya gittik. Orada bizi cami işleri dolayısıyla tanıyan da sağ olsunlar hepsi destek olmak için bize sözler verdiler. Fakat bir türlü olmadı. Biz de eşimle birlikte sanatımızı icra ederken özellikle Mimar Sinan bizim için çok büyük bir okul olmuştur. Yani Selimiye Camisi felsefe olarak, sanata bakış açısı olarak, uygulama şeyleri olarak. Biz de hep Mimar Sinan'ın ekolünden gitmeye çalıştık. Yaptığımız işi hep en güzelini yapmaya gayret ettik. Allah'a şükür. Orada çok ciddi çalışmalarımız var. Daha sonra Faik Hoca'nın izini buldu eşim. Daha sonra ben görüştük vesaire. Bu Çin'in çok zor olduğunu bahsetti. Bunu 1994'ten falan bahsediyorum tabii. O tarihlerde. Biz de işte zorla alışırız dedik hocam. Yaparız dedik. Fakat o kadar zor olduğunu bilmiyorduk tabii.
İşin Çin'e
geçirdikten sonra. Çok da uzatmayayım. Yani Çin'i bir taraftan cami işleri yaparken bir taraftan yavaş yavaş atölyemizi kurduk yani.
Tamam. Şimdi az önce dediniz ki önceki sohbetimizde Çin'i aslında yanlış biliniyor dediniz. Yanlış bildiğimiz nedir hocam?
Çin'i yanlış bilinmiyor değil.
Yani Çin İznik, kelimesi İznik, evet. Kütahya, İznik.
Çin'i kelime itibariyle Çin'den gelen kelime anlamıyla ben bunu söylüyorum ama bazı videolarda bir tane kardeşimiz... Çin'i Çin'den gelmemiştir, bilmem nereden gelmiştir. Yani ben Çin'i kelimesinin anlamını söyledim. Onu da Profesör Esat Erseven'in yazısından Çin İ kelimesi kelime anlamı. Çin'den gelen değil. Yani Çin'den gelmemiştir. Ama Ming Hanedanı, o mavi beyaz porselenleri var ya, ondan etkilenerek özellikle Yeşil Türbe ve Yeşil Cami yapıldığı dönem Muhammed El Mecnun diye Semerkant'tan onlar geliyor. Onların yanında da Türk ustalar, sanatkarlar var. Zaman içerisinde o Ming porselenleri gördükçe, o mavi beyaz porselenleri onlara özeniyorlar. Sanat tabii biliyorsun etkilenmedir. Yani güzel şeyliği herkes biz de yapalım diye arzu eder.
Doğru.
Yaklaşık Bursa Yeşil Türbe ve Yeşil Cami uzun sürüyor tabii ama ondan sonra orada görev yapan sanatkarlar yavaş yavaş o tekniği geliştirmeye çalışıyorlar.
Evet.
Ve belli müddet sonra, bu müddet de yani en az 100 sene, 150 sene falan gibi tabii kolay değil. Tamamen yerli hamur dediğimiz bir altyapı yapıyorlar.
Yani Çin'i kendimiz mi üretiyoruz?
Kendimiz yani tamamen Türklere ait.
Çok
yani Çin'i dediğimiz yani bu günümüzde İznik denilen teknik tamamen Türklere ait bir teknik.
Çok güzel. Peki Kütahya nereden çıktı? İznikçiniz tamam. Sonra mı oluyor?
Kütahya aslında hocamın da bana bahsetmesi. Ben de uzun yıllar hep sadece 1830'lu 40'lı yıllarda işte Ermeni ve Rum ustaları özellikle fincan falan yaparlar. Daha sonra işte karo vesaire değişik şeyler yapmaya çalışmışlar ama çoğu kişinin de bilmediği ara ara bir şeyler duyardık ama bu Çin'i, ya tabii İznik adı işi karıştırıyor. Aslında bunların en güzelleri hep İstanbul'da yapılmış. Yani saray burada olduğu için özellikle zaten gelişimi fetihten sonra daha çok gelişiyor. İşte Nakkaşhane kuruluyor. Saray için yapılan en güzel Çinliler olsun diğer sanat eserleri hep Nakkaşhane'de Nakkaş başılarının himayesi altında en değerli sanatçılar onların desenleri çiziyorlar, işte uygulamasını yapıyorlar. Onun için Çin'i de, Çinliler de en güzelleri hep İstanbul'da yapılmış. Hatta saray nakkaşları Çin atölyelerinden altyapılarını alıp kendi çizdikleri desenleri kendileri uygulamışlar. En mükemmel örnekler onlardır.
Demin laf arasında hocam dediniz ki işte Sultanahmet, Ayasofya, Kütahya, İznik ama aslında İstanbul Çinileri dediniz, yapılmış, kullanılmış değil mi?
İstanbul'da da var. İstanbul'da tabii. Yani da saray burada olduğu için bizim o dönem özellikle o sempozyumlarda falan sanat tarihi hocaları, hatta rahmetli Oktay Aslanap hocaya da böyle bahsettiğim zaman İstanbul'da Çincilik yok diye çok bir şey yapmışlardı ama yıllar sonra hep çıktı bunlar belgeleriyle başka.
Peki Tekfur Sarayı?
Tekfur Sarayı işte bitiş dönemini. Yani bizim bahsettiğimiz bu İznik diye tabir edilen 15. 16. yüzyıldaki Çin'den bahsediyoruz biz. Yani Tekfur en son. Halbuki Edirne'de yapılmış, Manisa'da yapılmış, Amasya'da yapılmış, Diyarbakır'da yapılmış. Bilmiyorduk, Kütahya'da da yapılmış. Aynı teknik. Ama tabii ki burada merkezden yani saraydan uzaklaştıkça oradaki mahalli sanatkarlar veya oradaki en iyi sanatkarlar işte saraydaki sanatkarların kıyasladığınız zaman o kadar üstat değiller. Onun için hem malzemelerden hem sanat değeri olarak farklılıklar içeriyor. Ama yani birçok şehirde yapılmış.
Çok güzel.
İstanbul'da Faik Hocam'ın araştırmaları ve belgeleri var, yazılı. Bunları da çeşitli defalar, makaleler olarak yazmışlar. Hatta İstanbul Üniversitesi'nin kültür sanat ile ilgili 11. sayısı sanıyorum. Orada belgeleriyle var. Fakat başka arkadaşlar pek okumuyor herhalde.
Evet.
Hatta Evliya Çelebi seyahatnamesinde İstanbul ve İznik'e dolaşırken İznik'te 5-6 tane atölye kaldığını, o tarihte İstanbul'da 300 civarında Çin atölyesi olduğunu söylüyor. Fakat bazı kişiler onu tam tersi çevirerek İstanbul'u hiç katmadan sadece burada yanlışlıklar var yani.
Sevgili dinleyiciler, yeni açanlar için söyleyelim. Güvenç Güven hocamla İstanbul Çinileri üzerine konuşuyoruz. Yerimizde şu anda Haliç'teyiz biz. Haliç'te ve tabii Tekfur Sarayı'na yakın. Sevgili hocamdan ben bir şey öğrenmek istiyorum. Bu hurafe midir, bilgi midir, gerçek midir? Neden Rüstem Paşa Camii'nin çinileri çok değerli ve hep çalındı gitti? Değeri diğerlerden farkı ne? İşte dediler ki hikayemiz doğruysa renkleri çok farklı. Dünyada bir tane, iki kardeş yapmış. Sonra kardeşler vefat edince formül kaybolmuş. Bu ne derece doğru hocam? Bir de o caminin özelliğinden, çinilerinden bahseder miyiz?
Şimdi Rüstem Paşa Camii'nin kalem işlerinin restorasyonu da yaklaşık bir yıl orada çalıştık. Daha öncesinden biliyoruz. Hatta 1988 yılında eşimin teslimi 6-7 branşta eserleri vardı. Benim de akşamüstü kalem işi çok azdı. Fakat o zaman biz fotoğraflama yaptık eski tip makinelerle. İki dönem sergi açtık. Bu Çinlilerin en güzellerini çektik. Ahşap işçilik, kalem işçileri, Çinli taş, mermer birkaç kere bir sergi açtık. Onun için hangilerinin en güzel olduğunu hep biliyoruz ve o dönemlerde eski tip makinelerde yani şimdiki tek şeyle değil. Şimdi yanlış bilinen şeylerden bir tanesi de Rüstem Paşa Camisi'nin Çinlilerinin en güzel olduğu.
Bunu söyleyin evet.
Rüstem Paşa Camisi'nin Çinlilerin en güzel değildir.
Neden çalındı o zaman? Ve hikaye doğru mu formüller? Yani o gerçekte iki kardeşin...
İki kardeşi falan ben duymadım. Onu bilmiyorum ama Rüstem Paşa Camisi'nin Çinlilerin çok çeşitli olması, çok fazla Çinli olması, bazı çok özel çalışmaların olması. Yani mesela orada bir, hatta bundan 30 sene önce rahmetli Şerare Yetkin orada bir kırmızı ile ilgili bir şey vardı. Küçük bir Rumi şey. Simetrisinde de aynı yer boştu. O neden boş kaldım falan diye. Biz de o zaman daha Çinliğe başlamamıştık. Aslında o zaman bile ben söyleyecektim de belki yeni başlamıştım. Bilemiyorum.
Evet.
Kırmızı zaten çok zor bir renktir. Yani motif küçüldükçe yapması daha da zorlaşıyor. Onun için bir de sanıyorum o tür şeyleri biz de yaşadık. her şey bitmiş olup da Çin'e de yetişmeyen bir yerler varsa büyük bir ihtimalle o boş kısım oradan kaynaklanmış olabilir ama simetrisinde bak kırmızıyla. Fakat en güzel kırmızısı olan Çinliler onlar değildir. Oranın en önemli özellikleri yani çok fazla çok değişik özellikle üst mahfer kısmında pek herkes çıkamıyor ya. Onlarda falan çok çeşitli Çinliler vardır. Fakat en güzel hatta yıllarca kapalı tutuluyordu bu Ayasofya padişah türbeleri. Orada 2. Selim türbesi var mesela.
Oraya geleceğim biraz sonra.
Muhteşem yani hem kırmızıları hem sırrı
o zaman
muhteşemdir. Onu... Kadir Kasokullu Camisi'nin Çinlileri.
Sürpriz yapalım Güven Hocam. Çünkü vaktimiz de oldu. Bir ikinci günde onu yapalım. Sevgili dinleyiciler, Güvenç Güven Hocamızla İstanbul Çinici üzerine görüştük. Devam ediyoruz. Demin hocam ipucu verdi. Ayasofya ve diğer hikayeler var. Onu da inşallah yakın bir zamanda sizlerle birlikte olup yapacağız. Efendim İstanbul'un sırlarından hepinize selam ve sevgiler diyoruz. Tekrar bekliyoruz. Allah'a emanet olun.